sizi Allah'ın yarattığının, bu dünyada geçici bir süre yaşadığınızın ve bir gün ölüp ona döneceğinizin farkında mısınız? Yaşamanızın bu en önemli gerçeğinin farkına varmak için yapacağınız tek şey vardır. Düşünmek. Gerçeği düşündünüz mü?
Peygamberimiz kitap ehliyle olduğu gibi müşriklerle de toplumsal düzeni sağlamak için bazı anlaşmalar yapmıştır. Müşriklere her zaman için adaletle davranılmış, onların korunma ve himaye talepleri Peygamberimiz tarafından kabul edilmiştir. Bu himaye talebi herhangi bir haksızlığa veya saldırıya uğrama ihtimaline karşı peygamberin korumasını talep etmek, onun yanına sığınmak anlamını taşımaktadır. Hayatı boyunca peygamberimizden pek çok gayrimüslim ve müşrik himaye talebinde bulunmuş, o da bu kişileri himayesi altına alarak güvenliklerini sağlamıştır. Allah, Tevbe suresinin 6. ve 7. ayetlerinde müşriklerin sığınma hakkı talep ettiklerinde bu taleplerinin kabul edilmesini şu şekilde bildirmiştir. Eğer müşriklerden biri senden eman isterse ona eman ver. Öyle ki Allah'ın sözünü dinlemiş olsun, sonra onu güvenlik içinde olacağı yere ulaştır. Şu halde o anlaşmalı olanlar size karşı doğru bir tutum takındıkça siz de onlara karşı doğru bir tutum takının. Şüphesiz Allah muttaki olanları sever. Görüldüğü gibi Allah müşriklere karşı adaletli bir tutumu emretmiş, eğer himaye edilmek isterlerse onların güvenliklerini sağlamayı müminler üzerine bir sorumluluk kılmıştır. Peygamberimiz İslamiyet'in yayıldığı ilk yıllarda Hristiyanlarla da işbirliği yapmıştır. Müslümanlar Mekke'de müşrikler tarafından zulme uğrarken Peygamberimiz onlara Hristiyanların yaşadığı Habeşistan'a hicret etmelerini söylemiştir. Bu ülkenin Hristiyan hükümdarı Necaşi ise bölgesine hicret eden Müslümanları kabul etmiş ve gördükleri zulümlere karşı onları korumuştur. Kur'an'da da Hazreti İsa'nın yanındaki havariler Allah'a ve onun elçisine olan bağlılıklarıyla Müslümanlara örnek olarak verilmiştir. İlk Müslümanlarla ilk Hristiyanlar arasında da büyük benzerlikler vardır. İlk iman eden topluluklar birçok sıkıntı ve işkenceye maruz kalmalarına rağmen elçilere olan bağlılıklarını korumuşlardır. Kur'an'da Maide suresinin 111. ayetinde Hazreti İsa devrindeki ilk Hristiyanların samimi iman ehli olup Rablerine teslim olmuş Müslümanlar olduklarından şu şekilde bahsedilmiştir. Hani havarilere bana ve elçime iman edin diye vahyetmiştim. Onlar da iman ettik, gerçekten Müslümanlar olduğumuza sen de şahit ol demişlerdi. Peygamberimizin Yahudi topluluklarına karşı olan hoşgörülü tavrı da iman edenler için güzel bir örnektir. Medine'deki anlaşma dönemi boyunca Peygamberimiz Yahudilere ılımlı ve müsamahakar davranmıştır. Bir hadiste aktarılan Müslümanlarla Yahudiler arasında yardımlaşma, nasihat ve iyilik olacaktır sözünü Hazreti Muhammed her zaman hayata geçirmiştir. Peygamberimizin bu adil ve hoşgörülü tutumu elbette her dinden, her ırktan tüm insanlara yöneliktir. Peygamberimiz her türlü ihanete, saldırıya ve tuzaklara rağmen Kur'an'da Allah'ın emrettiği ahlakı yaşamış, her zaman af ve bağışlama yolunu tercih etmiştir. Nahl suresinin 125. ayetinde bildirilen Rabbinin yoluna hikmetle ve güzel öğütle çağır ve onlarla en güzel bir biçimde mücadele et hükmüne gönülden uyarak her zaman güzel öğütle insanları İslam'a davet etmiştir. Hazreti Muhammed'in vefatından sonra onun yerine gelen halifeler de peygamberimiz gibi Allah'ın adaletini uygulama konusunda hassas davranmışlardır. Fethedilen ülkelerde hem oranın yerli halkı hem de yeni gelenler barış ve güven içinde yaşamışlardır. Örneğin ilk halife Hazreti Ebu Bekir Suriye seferine çıkışı sırasında bir talimat vermiştir. Ele geçirilecek olan yerlerde uygulanmasını istediği adil ve hoşgörülü tavırlar Kur'an ahlakının güzel bir örneğini teşkil etmektedir. Hazreti Ebu Bekir'in talimatları şu şekildedir. Ey insanlar! Kalpte uyacağınız 10 kural veriyorum. İhanet etmeyin ve hak yoldan ayrılmayın. Çocuğu, kadını ve yaşlı insanları katletmeyin. Hurma ağaçlarını yakıp yok etmeyin ve herhangi bir meyveli ağacı da kesmeyin. Develerde, sürülerden ya da yığınlardan herhangi birini katletmeyin. Kendiniz için saklayın. Hayatını uhrevi uğraşlara adamış kişilerle karşılaşacaksınız. Onları münzevi hallerine bırakın. Çeşit çeşit yiyecekler sunan insanlarla karşılaşacaksınız. Yiyin fakat Allah'ın adını anmayı unutmayın. Adaletiyle ünlü olan Hazreti Ömer de peygamberimiz gibi ele geçirilen ülkelerin yerli halkıyla hepsi birer adalet ve hoşgörü örneği olan çeşitli anlaşmalar yapmıştır. Örneğin Kudüs, Lüd ve Lam Hristiyanlarına verdiği emannamede kiliselerinin yıkılmayacağı ve daha birçok konuda garantiler sunmuştur. Aynı garantilerin sunulduğu 3. Nasturi Patriği de fetihlerin ardından arkadaşına yazdığı bir mektupta Müslüman yöneticilerin kitap ehline karşı merhametini ve hoşgörüsünü şu şekilde anlatmıştır. Allah'ın iradeyi kendilerine verdiği şu Araplar, bizlere hiç zulmetmediler. Gerçekten onlar dinimize, din görevlilerimize, kilise ve manastırlarımıza hürmet gösterdiler. Hazreti Ömer'in verdiği bir himaye belgesi de bize bir müminin Kur'an'da tarif edilen ahlakı gösterdiği takdirde nasıl bir hoşgörüye sahip olabileceğini göstermektedir. Belgede şu sözler yer almaktadır. Bu verilen eman, hasta, sağlıklı, iyi kötü yöre halkının tüm fertleri için din, can, mal, kilise ve havralarının himayesi içindir. Kiliseler tahrip edilmeyeceği gibi mesken de edilmeyecek ve onlardan hiçbir şey eksiltilmeyecektir. Halktan hiç kimse zerre kadar zarar görmeyecektir. Bu kitapta yazılı hususlar Allah ve Resulünün ahdi, halifelerin ve müminlerin zimmetindedir. Tüm bunlar salih müminlerin adalet ve hoşgörülü anlayışını gösteren çok hikmetli örneklerdir. Peygamberimizin adalet ve hoşgörüsü tüm Müslümanların örnek alması ve hayatı boyunca yaşaması gereken çok üstün bir ahlaktır. En önemlisi de Allah'ın Kur'an'da emrettiği bir mümin özelliğidir. Müslüman Türk milletinin bir bireyi olarak İslam ahlakının öngördüğü adalet ve hoşgörüyü Peygamberimiz halifeler ve sahabeler gibi yaşamak herkes gibi sizin için de bir sorumluluktur. Türk milleti, Kur'an ahlakına uygun asil davranışlarıyla tüm insanların takdirini, sevgisini, hürmetini kazanmaya, dünyaya örnek olmaya devam etmelidir. Bu program Harun Yahya'nın eserlerinden uyarlanmıştır.
Sizi Allah'ın yarattığının bu dünyada geçici bir süre yaşadığınızın ve bir gün ölüp ona döneceğinizin farkında mısınız? Yaşamanızın bu en önemli gerçeğinin farkına varmak için yapacağınız tek şey vardır. Düşünmek. Gerçeği düşündünüz mü?
Allah insanları çok farklı topluluklar halinde yaratmıştır. Kiminin rengi, kiminin dili, kimininse inançları farklıdır. Ancak bu farklılıklar yüzyıllardır insanlar arasında bir husumet konusu olmuştur. İnsanlar arasında yaygın olan kanı, bu tarz farklılıklara sahip toplumların asla bir arada huzur içinde yaşayamayacakları ve aralarında her zaman için bir uyuşmazlığın olacağı yönündedir. Oysa bu çok büyük bir yanılgıdır. Çünkü Allah Kur'an'da tüm insanları barış ve güvenliğe çağırmaktadır. Bakara suresinin 208. ayetinde bu çağrı şöyle haber verilmiştir. Ey iman edenler! Hepiniz topluca barış ve güvenliğe girin ve şeytanın adımlarını izlemeyin. Çünkü o size apaçık bir düşmandır. Allah'ın elçileri aracılığıyla insanlara bildirdiği tüm dinler, insanları tek olan Allah'a iman etmeye davet etmektedir. Bununla birlikte güzel ahlakı tavsiye etmekte ve kötü ahlaktan da insanları sakındırmaktadır. Müslümanlık dışındaki dinler tahrif edilmiştir. Buna rağmen bugün dinlerin temel mesajları karşılaştırıldığında büyük benzerlikler olduğu görülmektedir. İşte bu nedenle günümüzde oluşturulan bu suni çatışmaların gerçekte hiçbir dayanağı ve mantıklı bir açıklaması bulunmamaktadır. İnsanlar arasındaki huzursuzlukların ana nedeni Allah'ın davetine icabet etmemek, şeytanın adımlarını izlemektir. Bu gerçek Kur'an'ın birçok ayetinde bildirilmiştir. Göklerin ve yerin Rabbi olan Allah'a iman eden kulların birbirlerine karşı düşmanca duygular beslemesi Allah'ın hoşnut olmayacağı bir ahlaktır. Tüm iman edenler bu ahlaktan kesin olarak men edilmişlerdir. Allah'ın son elçisi Hazreti Muhammed vasıtasıyla bildirdiği Kur'an'da iman edenler için barış, hoşgörü ve dostluk konularında çok açık emirler ve tavsiyeler bulunmaktadır. Kur'an'da tevhid inancına sahip ve Allah'ın elçileri vasıtasıyla indirdiği dinlere mensup olan Yahudiler ve Hristiyanlar, ehli kitap olarak anılır. İman edenlerin ehli kitaba nasıl bir bakış açılarının olması gerektiği, aralarındaki ilişki ve sosyal hayattaki konumları ayetlerde ve Peygamberimizin hadislerinde detaylı olarak tarif edilmiştir. Ehli kitap, temeli Allah'ın vahyine dayanan birçok ahlaki değere, haram ve helal kavramlarına sahiptir. Bu konuyu pek çok ayetle örneklendirmek mümkündür. Örneğin, kitap ehlinden olan kimselerin pişirdiği bir yemek, Maide suresinin 5. ayetinde bildirildiği gibi Müslümanlar için helal kılınmıştır. Ayette şöyle buyurulmaktadır. Bugün size temiz olan şeyler helal kılındı. Kitap verilenlerin yemeği size helal, sizin de yemeğiniz onlara helaldir. İslam tarihine bakıldığında, Müslüman toplumlarda ehli kitaba her zaman için ılımlı ve hoşgörülü davranıldığı da dikkat çekecektir. Bu durum, özellikle de varisi olduğumuz Osmanlı İmparatorluğu'nda çok belirgindir. Bilindiği gibi, Katolik İspanya'nın hayat hakkı tanımadığı ve sürgün ettiği Yahudiler, aradıkları huzuru Osmanlı topraklarında bulmuştur. Örneğin Fatih Sultan Mehmet İstanbul'u fethettiğinde, kentte hem Hristiyanlara hem de Yahudilere özgürce yaşam hakkı verilmiştir. Tüm Osmanlı tarihi boyunca da Yahudilere ehli kitap olarak bakılmış ve huzur içinde yaşamalarına imkan tanınmıştır. Özellikle Peygamberimiz tüm hayatı boyunca ehli kitaba karşı son derece adil ve hoşgörülü davranmıştır. Öyle ki Peygamberimizin bu tavrı nedeniyle Yahudilerin ileri gelen hahamlarından Abdullah İbni Selam ve arkadaşları İslam'a girmiş, ona iman etmişlerdir. O dönemde Avrupa tarihinde Hristiyanların dini taassubundan kaynaklanan Engizisyon uygulamaları veya ırkçı fikirlerinden doğan antisemitizm gibi uygulamalar yaşanmıştır. Ancak İslam dünyasında böyle uygulamalar hiçbir zaman görülmemiştir. Bu da adalet ve huzurun sağlanmasında bir etken olmuştur. 20. yüzyılda ise Orta Doğu'da Yahudilerle Müslümanlar arasında çeşitli çatışma ve huzursuzluklar doğmuştur. Ancak bu durumun sorumlusu Müslümanlar değildir. Bütün huzursuzluklar Yahudilerin din dışı, ırkçı bir ideoloji olan Siyonizmi benimsemesiyle birlikte ortaya çıkmıştır. Siyonizm elbette Müslümanlar için de dünya barışı için de son derece tehlikeli ve zararlı bir ideolojidir. Siyonist Yahudilikle fikri mücadele her Müslümanın olduğu gibi hangi dine ya da siyasi görüşe sahip olursa olsun bütün insanların görevidir. Ancak her konuda olduğu gibi bu konuda da adaleti ayakta tutmak ve kesinlikle ön yargılı davranmamak son derece önemlidir. Müslümanlar, Siyonistlere karşı çıkarken aynı zamanda masum Yahudilere karşı zulüm yapılmasını, adaletsizce davranılmasını engellemekle de yükümlüdür. Bunun yanı sıra her türlü ırkçılık gibi antisemitizm de, yani Yahudi düşmanlığı da İslam ahlakına aykırı bir ideolojidir. Bir Müslüman, insanlar arasında hiçbir din, ırk ve etnik köken ayrımı yapmaksızın her türlü soykırım, işkence ve zulme karşıdır. Ne Yahudilere ne de bir başka millete karşı gerçekleştirilen en ufak bir haksız saldırıyı tasvip etmez, aksine tel'in eder. Kur'an'da yeryüzünde bozgunculuk çıkaranlar, insanlara zulmedenler, haksız yere cana kıyanlar lanetlenmiştir. Örneğin Muhammed suresi 22. ve 23. ayetlerinde şöyle buyurulmaktadır. Demek iş başına gelip yönetimi ele alırsanız hemen yeryüzünde fesat çıkaracak ve akrabalık bağlarınızı koparıp parçalayacaksınız, öyle mi? İşte bunlar Allah onları lanetlemiş, böylece sağırlaştırmış ve basiretlerini de kör etmiştir. Allah'ın bu emirleri gereği Siyonizme karşı duyulan haklı tepkinin hiçbir zaman bir tür Yahudi düşmanlığı haline gelmemesi önemli bir noktadır. Masum insanların bu tepkiye maruz kalmaması adil ve merhametli olmanın bir gereğidir. Bu program Harun Yahya'nın eserlerinden uyarlanmıştır.
Sizi Allah'ın yarattığının, bu dünyada geçici bir süre yaşadığınızın ve bir gün ölüp ona döneceğinizin farkında mısınız? Yaşamanızın bu en önemli gerçeğinin farkına varmak için yapacağınız tek şey vardır. Düşünmek. Gerçeği düşündünüz mü?
Antisemitizm gibi diğer ırkçılık örnekleri de yine çeşitli ideoloji ve batıl inanışlardan kaynaklanan sapkınlıklardır. antisemitizm, zenci düşmanlığı ve diğer ırkçılık örnekleri incelendiğinde bunların Kur'an ahlakına tamamen zıt bir düşünce ve toplum modelini savundukları açıkça görülecektir. Örneğin antisemitizmin kökeninde nefret, şiddet ve acımasızlık hisleri vardır. Bir antisemit, Yahudi insanların kadın, çocuk, yaşlı ayrımı olmaksızın katledilmelerini, işkence görmelerini savunacak kadar zalim olabilir. Oysa Kur'an ahlakı insanlara adalet, sevgi, şefkat ve merhameti öğretir. Müslümanlara düşmanları olan kimselere karşı dahi adil ve gerektiğinde bağışlayıcı olmayı emreder. Öte yandan antisemitler ve diğer ırkçılar, farklı etnik kökenden gelen veya farklı inançtaki insanların barış içinde bir arada yaşamalarına karşıdırlar. Örneğin Alman ırkçısı olan Naziler ve Yahudi ırkçısı olan Siyonistler, Almanlarla Yahudilerin bir arada yaşamalarına karşı çıkmışlardır. Her iki tarafta bunu kendi ırkları adına bir dejenerasyon olarak kabul etmiştir. Oysa Kur'an'da ırklar arasında en ufak bir ayrım yapılmadığı gibi farklı inançtaki insanların da aynı toplum yapısı altında barış ve huzur içinde yaşamaları teşvik edilir. Kur'an'da iman etmeyen, Allah'ı ve dini tanımayanlar hakkında dahi adil bir ayrım yapılmaktadır. Bu insanlardan dine düşman olanlarına karşı tavır alınması gerektiği bildirilirken, böyle bir düşmanlık göstermeyenlere iyilik yapılabileceği emredilmektedir. Mümtehine suresindeki 8. ve 9. ayetlerde şöyle buyurulmaktadır. Allah, sizinle din konusunda savaşmayan, sizi yurtlarınızdan sürüp çıkarmayanlara iyilik yapmanızdan ve onlara adaletli davranmanızdan sizi sakındırmaz. Çünkü Allah adalet yapanları sever. Allah ancak din konusunda sizinle savaşanları, sizi yurtlarınızdan sürüp çıkaranları ve sürülüp çıkarılmanız için arka çıkanları dost edinmenizden sakındırır. Kim onları dost edinirse artık onlar zalimlerin ta kendileridir. Kur'an ayetlerine göre düşünen ve Allah'tan korkup sakınan Müslümanların dinleri ve inançları nedeniyle Yahudilere karşı bir husumet beslemesi mümkün değildir. Kur'an ahlakı her türlü ırkçılığı ortadan kaldırmaktadır. Bu nedenle Kur'an'a tabi olan bir Müslüman asla ırkçılık yapamaz ve insanları belirli bir ırktan oldukları için hakir göremez. Kur'an'da İslam'a ve Müslümanlara karşı düşmanca bir tavır göstermedikleri sürece farklı dinlere karşı da son derece ılımlı ve dostça bir tutum izlenmesi emredilir. Bu nedenle Kur'an'a tabi olan bir Müslüman farklı dinlere, özellikle ehli kitaba karşı müşfik ve dostane bir tavır takınmalıdır. Bir Müslümanın Yahudilik ve soykırım konularına bakışı bu temel kıstaslara bağlı olmalıdır. Yahudilere karşı yapılan eleştirilerde de bu kıstas unutulmamalıdır. Yahudiler ancak ırkçı davranmalarından, Siyonizm adına kan dökmelerinden, tahrif edilmiş bazı Tevrat hükümleri nedeniyle diğer insanlara zulüm yapmalarından dolayı eleştirilebilirler. Sonuç olarak Müslümanların temennisi hem antisemit ırkçı hareketlerin hem de Siyonizm gibi Yahudiler adına ırkçılık yapan ideolojilerin tarihe karışmasıdır. Ve en önemlisi de her ırk ve inancın barış içinde yaşayacağı adalete dayalı bir dünya düzeninin kurulmasıdır. Yine Kur'an ayetlerinin gereği olarak Müslümanlar, kitap ehlinin Allah'a ibadet ettikleri kutsal yerlerine saygılı davranmakla ve bu mabetleri korumakla da yükümlüdürler. Bu yerler ister Hristiyanlara, ister Yahudilere ait olsun, sonuçta içlerinde Allah'ın ismi anılan yerlerdir. Buysa onları Müslümanlar için değerli kılar. Dolayısıyla hangi dine ait olurlarsa olsun ibadethaneler tüm iman edenler tarafından korunmalıdır. Bu Allah'ın ayetleriyle bildirdiği bir ahlaktır. Hac suresinin 40. ayetinde kitap ehlinin ibadet yerleri olan manastır, kilise ve havralardan Allah'ın koruduğu ibadet mekanları olarak söz edilmiştir. Ayette şöyle buyurulmaktadır. Eğer Allah'ın insanların kimini kimiyle def etmesi olmasaydı, manastırlar, kiliseler, havralar ve içinde Allah'ın isminin çokça anıldığı mescitler muhakkak yıkılır giderdi. Allah, kendine yardım edenlere kesin olarak yardım eder. Şüphesiz Allah, güçlü olandır, aziz olandır. Peygamberimiz Allah'ın emirlerine bağlılığının bir tecellisi olarak kitap ehlinin ibadet yerlerinin tahrip edilmemesi konusunda da büyük bir hassasiyet göstermiştir. Böyle bir tahribat Allah'ın emrine karşı gelmek ve Allah'a inanan, ona ibadet eden insanları engellemek anlamına gelir. Nitekim Hazreti Muhammed kendileriyle barış anlaşması imzalamış olduğu Hristiyanlara mabetlerinin yıkılmayacağını, onlara hiçbir şekilde zarar verilmeyeceğini ifade etmiştir. Ayrıca Hristiyanlarla yapılan cizye anlaşmalarında da Peygamberimiz mabetlerinin güvenliğine dair garanti sunmuştur. Hazreti Muhammed'den sonraki dönemde kiliselerin yıkılmayacağına dair teminatın yer aldığı ilk anlaşma, Halid bin el-Velid'in Anat kentinin idarecisiyle yaptığı cizye akdidir. İbni İshak, Halid bin el-Velid'in yaptığı bu anlaşmaların Hazreti Ebubekir tarafından bir red görmediğini, daha sonra gelen diğer üç halifenin de bunları uygun görerek devam ettirdiklerini bildirmiştir. Ayrıca yine Hazreti Ebubekir, Necranlılara Hazreti Muhammed tarafından sunulan garantilerin aynını kendi döneminde de uygulamada tutmuştur. Peygamberimizin adil tutumuyla ilgili tarihte daha pek çok örnek vardır. Bununla birlikte Peygamberimizin ardından gerçek İslam ahlakını yaşayan toplumlarda da bu konuya özel bir hassasiyet gösterildiği dikkat çekmektedir. Kur'an'ı ve Peygamberimizin sünnetini takip eden Müslüman yöneticiler, fethettikleri ülkelerdeki gayrimüslim halkın ibadet yerlerine karşı oldukça saygılı olmuşlar, din adamlarına da hoşgörü beslemişlerdir. Müslümanların idaresi altında uzun asırlar boyunca yaşayan Hristiyanlar, dini sebepler nedeniyle hiçbir zaman isyan etmemişlerdir. Bu da elbette Müslüman yöneticilerin Kur'an'ın hükümlerine bağlı adil ve hoşgörülü tutumlarının bir sonucudur. Müslümanlar olarak bize düşen de Allah'ın Kur'an-ı Kerim'de emrettiği ve tavsiye ettiği üstün ahlakı her zaman ve her durumda yaşamaktır. Unutmayın ki insanların kalbinin İslam'a ısınmasına vesile olmak önemli bir ibadettir. Program Harun Yahya'nın eserlerinden uyarlanmıştır.
Sizi Allah'ın yarattığının, bu dünyada geçici bir süre yaşadığınızın ve bir gün ölüp ona döneceğinizin farkında mısınız? Yaşamanızın bu en önemli gerçeğinin farkına varmak için yapacağınız tek şey vardır. Düşünmek. Gerçeği düşündünüz mü?
İnsanlık tarihini incelediğimiz zaman peygamberlerin döneminde yaşanan gerçek adaletin, adalet sahibi yöneticilerin hakimiyetleri sırasında da uygulandığını görürüz. Peygamberimiz Hazreti Muhammed'den sonra Kur'an ahlakından taviz vermeyen ve elçilerin yolunu izleyen adil yöneticiler yaşamıştır. Bu değerli insanlar barış ve huzur dolu bir toplum oluşturmayı başarmışlardır. Kur'an'da tarif edilen gerçek adalet, doğruluk ve dürüstlük bu yöneticiler döneminde de hüküm sürmüştür. En önemlisi de bu yönetimler kendilerinden sonra gelecek insanlara birer örnek teşkil etmişlerdir. Çok şerefli bir geçmişe sahip olan Türk halkı da adaletli, hoşgörülü ve dürüst yönetimiyle tarihe geçmiş bu ender topluluklardan biridir. Bu gerçeği Batılı pek çok tarihçi teyit etmektedir. Ayrıca bu gerçek, geçmişte Türklerin yönetiminde asırlarca yaşamış halklara mensup araştırmacılar tarafından da samimiyetle dile getirilmektedir. İki büyük Türk İmparatorluğu olan Büyük Selçuklular ve Osmanlı İmparatorluğu bu konuda akla gelen ilk örneklerdir. Asırlar boyunca bu imparatorlukların yönetimi altında çeşitli halklar bir arada yaşamıştır. Buna rağmen gerçek adalet sağlanmış, toplumda barış ve hoşgörü hakim olmuştur. Türklerin İslamiyet'i kabulüyle birlikte hakanların, padişahların yönetimi de İslam ahlakına göre oluşmuştur. Kur'an'da Allah'ın bildirdiği adaleti uygulayan yöneticiler bu tutumları neticesinde çok büyük başarılar elde etmiştir. Tarihe geçen büyük fetihler gerçekleştirilmiş ve İslam'ın yayılmasına önemli katkılarda bulunulmuştur. İngiliz araştırmacı Sir Thomas Arnold, The Preaching of Islam adlı kitabında Hristiyanların, Selçukluların bu adil tutumlarından dolayı nasıl onların idaresi altına girmek istediklerini şöyle anlatmıştır. İslam idaresi altında dini hayatın emniyette olduğu hakkındaki bu hisler yine o devirlerde Küçük Asya yani Anadolu Hristiyanlarının Selçuk Türklerini bir kurtarıcı sıfatıyla karşılamalarına vesile olmuştu. Hatta 8. Mihail 1261-1282 devrinde Küçük Asya içindeki ufak kasabaların halkı Bizans İmparatorluğu'nun istibdadından kurtulmak ümidiyle Türkleri kasabalarının işgali için davet etmişlerdi. Hatta bu halk arasında zengin veya fakir birçok kimseler o zamanki Türk milli sınırları içinde göç etmeyi bile göze almışlardır. Bu Büyük Türk İmparatorluğu'nun en parlak devrinde yönetimde olan Melikşah, Kur'an'ın hükümlerini uygulama konusunda oldukça hassas davranmıştır. Ele geçirdiği topraklardaki halka karşı büyük bir hoşgörü ve merhametle yaklaşmış, bunun neticesinde de fethettiği ülkelerin halkları tarafından büyük bir sevgi ve saygıyla anılmıştır. Ermeni tarihçisi Urfalı Matiu, Büyük Selçuklu İmparatorluğu'nu şu şekilde anlatır. Melikşah'ın saltanatı Allah'ın lütfuna mazhar oldu. Hakimiyeti uzak ülkelere kadar yayıldı ve Ermenilere huzur verdi. Kalbi Hristiyanlara karşı şefkatle doluydu. Geçtiği ülkelerin halklarına karşı bir baba gibi davrandı. Birçok şehir ve vilayetler kendi arzularıyla onun idaresine girdi. Bütün Rum ve Ermeni beldeleri onun kanunlarını tanıdı. Tüm tarafsız tarihçiler Melikşah'ın adaletini ve hoşgörülü tavrını içtenlikle dile getirmektedirler. Onun hoşgörüsü, kitap ehlinin kalbinde de kendine karşı bir yumuşama oluşmasına vesile olmuştur. Hatta bu nedenle tarihte eşine az rastlanır şekilde birçok şehir kendi isteğiyle Melikşah'ın idaresi altına girmeyi kabul etmiştir. Sir Thomas Arnold'un yine aynı kitabında 2. Haçlı Seferi'ne 7. Louis'nin özel katibi olarak katılan Saint-Denis Manastırı mensubu Odo de Dioglio adlı rahibin anıları bulunmaktadır. Bu anılarda Müslümanların hangi din mensubu olursa olsun herkese karşı nasıl adaletli davrandıkları tüm şeffaflığıyla anlatılmaktadır. Kitaptan bir alıntıda şöyle denilmektedir. Eğer Müslüman Türklerin kalplerine o sefaleti ve felaketi görerek bir acıma duygusu gelmemiş olsaydı, geri kalan Haçlı kafilesinin durumu çok feci olurdu. Türkler bu biçarelerin yaralılarına baktılar, fakirlerini cömertlikle beslediler ve sıkıntıdan kurtardılar. Hatta bazı Müslümanlar Rumların tehdit ve hileyle hacılardan koparmış oldukları Fransız paralarını satın alarak ihtiyacı olan hacılara verdiler. Aynı dinden olmayanların bu koruyucu muameleleriyle dindaşları olan ve kendilerini ağır işlerde kullanan, döven, dolandıran Rumların hareketleri Haçlı hacıları arasında öyle bir karşılaştırma vesilesi oldu ki bunlardan pek çoğu kendi istekleriyle kendilerini kurtaran Müslümanların dinini kabul ettiler. İkinci Haçlı Seferi sırasında yaşananları anlatan Odo de Dioglio, Müslümanların gösterdikleri hoşgörülü, şefkatli ve adil tutumun nasıl güzel sonuçlara vesile olduğunu da şu satırlarla aktarmıştır. Kendilerine karşı zalimce davranan dindaşlarından sakınarak, imansız telakki olunan fakat haklarında gayet yumuşak ve şefkatle muamele edenlerin arasına emniyetle girdiler. Ve işittiğimize göre Türkler çekilirken 3000 kadarı da onlara katılmıştır. Gerçekte Müslümanlar ifa ettikleri hizmetle yetinerek bunlardan hiçbirini dinlerini terk etmeye zorlamamışlardı. Tarihçiler tarafından yazılan bu satırlar İslam ahlakının savaş ya da zorluk döneminde de adaleti emrettiğini göstermektedir. Türklerin tüm dünyanın zorba imparatorlarla yönetildiği, zulmün hüküm sürdüğü bir dönemde gösterdiği bu üstün ahlak, Kur'an'a olan bağlılıklarının ve yüksek karakterlerinin bir göstergesidir. Bu nedenle Türklerin karşısındaki millet ya da topluluk her ne kadar İslam'a karşı ön yargılı da olsa, bu güzel Müslüman ahlakına şahit olduktan sonra aynı Haçlı ordusundaki Hristiyanlar gibi kalplerinde İslam'a karşı bir yumuşama, sevgi oluşacaktır. Program Harun Yahya'nın eserlerinden uyarlanmıştır.
Sizi Allah'ın yarattığının, bu dünyada geçici bir süre yaşadığınızın ve bir gün ölüp ona döneceğinizin farkında mısınız? Yaşamanızın bu en önemli gerçeğinin farkına varmak için yapacağınız tek şey vardır. Düşünmek. Gerçeği düşündünüz mü?
Tarihte İslam ahlakının yaşandığı toplumlardaki sosyal hayatın nasıl huzur ve barış içinde devam ettiğine dair pek çok örnek vardır. Bu adil yönetimlerden biri de Osmanlı Devleti'dir. Osmanlı İmparatorluğu asırlar boyunca üç büyük kıtanın büyük bir bölümüne hakim olmuştur. Bugün Balkanlarda, Orta Doğu'da, Kuzey Afrika'da ve daha pek çok yerde Osmanlı'nın izlerini görmek mümkündür. Osmanlı ayak bastığı her yerde Türk'ün üstün karakterinin tanınmasına vesile olmuştur. Lomartin'in 1854 yılında basılan Histoire de la Turquie isimli 10 ciltlik eserinden yapılan bir alıntı Osmanlı'nın günümüzdeki izlerini çok güzel yansıtmaktadır. Kitapta bu konudan şöyle bahsedilir. İzmir'i, İstanbul'u, Suriye'yi, Lübnan'ı ziyaret edin. Oralarda manastırlara, dini mekanlara, eğitim kurumlarına girin. Dini eğitim veren yerlere bakın ve Osmanlı'nın size karşı davranışında ve korumasında bir eksiklik var mıydı diye sorun. Hepsi size Osmanlı'nın ve sultanın tarafsızlığından söz edecektir. Gerçek şu ki bu dini yerlerin yönetiminde Osmanlı tam bir tarafsızlık, saygı ve barış duygusuyla hareket etmiştir. Osmanlı İmparatorluğu kurucusu Osman Bey'den başlamak üzere Fatih Sultan Mehmet ve diğer padişahlarının adil yönetimleriyle tüm insanlığa örnek olmuştur. Onların zamanında her dinden, her inançtan insan bir arada huzur içinde yaşamıştır. Hatta herhangi bir mücadeleye dahi girmeden kendi istekleriyle Fatih Sultan Mehmet'e teslim olan toplumlar olmuştur. Bu da insanların onun adil yönetiminden ne derece hoşnut olduğunu göstermektedir. Bütün İslam devletlerinde olduğu gibi Osmanlı padişahları da fethettikleri bölgelerdeki gayrimüslimlere karşı son derece adaletli davranmışlardır. Çünkü Kur'an ahlakına göre o ülkelerin yerli insanları Allah'ın kendilerine bir emanetidir. Onları himaye etmek, hiç kimsenin onlara zulüm yapmasına müsaade etmemek adalet sahibi olan yöneticinin sorumluluğudur. Avrupalı devletler ele geçirdikleri ülkelerde çok büyük soykırımlar gerçekleştirip, yerli halka zulümler yapıp, ülkenin tüm doğal zenginliklerini sömürmüşlerdir. Oysa Osmanlı padişahları, gittikleri ülkelere refah götürmeyi kendilerine gaye edinmişlerdir. Fethettikleri ülkelerdeki yerli halkın inançlarını değiştirmek için hiçbir zorlamada bulunmamış, aksine ibadetlerini huzur içinde yapabilmeleri için onlara imkan sağlamışlardır. Kasas suresindeki 77. ayette bildirilen Allah'ın sana verdiğiyle ahiret yurdunu ara, dünyadan da kendi payını unutma, Allah'ın sana ihsan ettiği gibi sen de ihsanda bulun ve yeryüzünde bozgunculuk arama. Çünkü Allah bozgunculuk yapanları sevmez hükmü gereği, Müslümanlar girdikleri ülkelerde bozgunculuk değil, dirlik düzen getirmişlerdir. Bütün bunların yanı sıra Türkler, idareleri altında yaşayan hiçbir zümrenin diline, dinine, kültürüne karışmamışlardır. Ayrıca sosyal ve idari yapılarının büyük bir kısmına da müdahale etmemişlerdir. Bu nedenle o dönemde aynı toprak üzerinde her dinden, her milletten insan bir arada huzur içinde yaşamıştır. Bu konuda tarihçi Miguel şöyle demektedir. Hristiyan halklar Bizans ve Latin devletleri zamanında bulamadıkları çok iyi yönetilen bir idare karşısında bulunmaktaydılar. Asla sistemli bir zulüm görmemekteydiler. Tam aksine imparatorluk, İstanbul başta olmak üzere işkence gören İspanyol Yahudilerine bir sığınak olmuştu. Hiçbir yerde zorla İslamlaştırma olmamıştı. İslam adaletiyle yönetilen Türk toprakları o dönemde her dinden insan için bir rahatlıktı. Örneğin Osmanlı İmparatorluğu döneminde Anadolu ve Rumeli gayrimüslimleri dinlerine ve sosyal hayatlarına müdahale edilmeden eski gelenekleri üzerinde yaşamaya devam etmişlerdir. Osmanlı padişahlarının Kur'an'a olan keskin itaatleri neticesinde toplum içinde ırk, dil ve etnik kimlikler nedeniyle bir ayrım olmamıştır. İnsanlar birbirleriyle tam olarak kaynaşmış ve toplumun çeşitli kesimleri arasında gerçek bir sosyal adalet sağlanmıştır. tarihçi İsmail Hakkı Uzun Çarşılı, Osmanlı Tarihi adlı kitabında gayrimüslim halkların Türklerin güçlü hoşgörülerini nasıl bir kurtuluş olarak gördüklerini şöyle anlatmıştır. Türklerin, gayrimüslim cemaatlerin dini ve vicdani hislerine saygı göstermesi, bu insanların Osmanlı idaresini bir kurtarıcı olarak karşılamasına sebep olmuştur. Avrupalı tarihçi Richard Peters da İslam dinini benimseyen Türklerin yüzyıllar boyunca ele geçirdikleri tüm ülkelerde nasıl bir adalet örneği temsil ettiklerini şu sözleriyle dile getirmiştir. Türkler asırlar boyunca birçok milletlere hakim oldular. Fakat onları asimile etmeye asla gayret etmediler. Onlara hürriyet verdiler ve din ve kültürlerinin yaşanmasına müsaade ettiler. Tüm bu örnekler açıkça göstermektedir ki, Türkler fethettikleri ülkeleri sömürmemişler, aksine bu ülke insanlarının haklarına her zaman saygı göstermişlerdir. Selçuklularda olduğu gibi Osmanlı padişahları da fethettikleri yerlerde yaşayan halkı himaye edip korumayı kendilerine bir görev bilmişlerdir. Bu nedenle aynı topraklar üzerinde her milletten ve dinden insan kavga ve bozgun olmadan huzur içinde yıllarca yaşamıştır. Osmanlı yöneticileri toplumu oluşturan farklı gruplara karşı her zaman adaletli bir yönetime sahip olmuşlardır. Eğer böyle olmasaydı elbette ki böyle köklü imparatorluklar kuramaz ve bu insanları asırlar boyu bir arada tutamazlardı. Ancak İslamiyet'in onlara kazandırdığı yüksek idealler ve hasletler neticesinde son derece ileri bir kültür ve medeniyet seviyesine ulaşmışlardır. İman eden bir insanın adalet anlayışının ve hoşgörülü tavrının nasıl olması gerektiği ve böyle bir adalet ve hoşgörü hakim olduğunda ne kadar ferah bir toplum yapısının oluşacağı açıktır. Bu gerçeğin örneklerini tarih boyunca görmek mümkündür. Peygamberimiz, onun yolunu izleyen halifeler ve diğer tüm Müslüman hakan ve padişahlar adaletli bir yöneticinin nasıl olması gerektiğini tüm dünyaya göstermişlerdi. Onların dönemlerindeki huzur ve barış dolu sosyal hayatın sebebi ise Kur'an'a olan bağlılıklarıdır. Bize düşen de Müslüman Türk milletinin bir bireyi olarak Kur'an ahlakını yaşamak ve bu ahlak adalet anlayışı ve akılla tüm dünyaya örnek olmaktır. Program Harun Yahya'nın eserlerinden uyarlanmıştır.
Sizi Allah'ın yarattığının, bu dünyada geçici bir süre yaşadığınızın ve bir gün ölüp ona döneceğinizin farkında mısınız? Yaşamanızın bu en önemli gerçeğinin farkına varmak için yapacağınız tek şey vardır. Düşünmek. Gerçeği düşündünüz mü?
Osmanlı İmparatorluğu'nun kurucuları daha ilk yıllardan itibaren adaletle davranmayı kendilerine düstur edinmişlerdir. Birlikte yaşadıkları farklı dinlerden topluluklara ve inkarcı gruplara karşı adaletli bir yönetimleri olmuş, hiç kimseye dinlerini değiştirmek için bir zorlamada bulunmamış, her zaman barış içinde yaşamayı hedeflemişlerdir. Osmanlı İmparatorluğu'nun kurucusu Osman Bey, adaletli hükümdarlara çok güzel bir örnektir. Beyliğinin etrafındaki gayrimüslimlerle oldukça dostane ilişkiler kurmuştur. Bu iyi ilişki neticesinde karşılıklı bir güven oluşmuştur. Örneğin Osman Bey aşiretiyle yaylaya çıkarken eşyasını Bilecik'teki gayrimüslimlere emanet olarak bırakır. Dönüşte onlara yağ, peynir ve halı gibi hediyeler verirdi. Ayrıca Osman Bey'in Eskişehir'in Ilıca yöresinde kurduğu pazara güvenli olduğu için etraftaki gayrimüslimlerden ve Germiyan halkından alışveriş içinde sık sık gelenler olurdu. Osman Bey'in gösterdiği bu güzel ahlak, Allah'ın Kur'an'da bildirdiği bir emrin yerine getirilişidir. Nisa suresinin 36. ayetinde bu üstün ahlak özellikleri şöyle haber verilmiştir. Allah'a ibadet edin ve ona hiçbir şeyi ortak koşmayın. Anne babaya, yakın akrabaya, yetimlere, yoksullara, yakın komşuya, uzak komşuya, yanınızdaki arkadaşa, yolda kalmışa ve sağ ellerinizin malik olduklarına güzellikle davranın. Çünkü Allah her büyüklük taslayıp böbürleneni sevmez. Osman Bey'in Kur'an ahlakına uygun bu davranışları, birçok insanın kalbinin İslam'a ısınmasına vesile olmuştur. Osman Bey, Yarhisar, İnegöl, Bilecik ve Yenişehir'i çevresiyle birlikte fethetmiştir. Ancak burada yaşayan gayrimüslim halka karşı adaletle ve hoşgörüyle yaklaşmış, topraklarını onlara bırakmıştır. Öyle ki bu topraklarda yaşayanların durumları Osmanlı hakimiyetinden öncesine nispeten daha iyi olmuş ve bu yerler kısa sürede daha yaşanılır hale gelmiştir. Hatta Osman Bey'in ülkesinde çok güvenlikli ve adaletli bir ortam olduğu için bunu işiten diğer yerlerin gayrimüslim halkları da Osmanlı topraklarına yerleşmeye başlamışlardır. İslam dininin getirdiği adalet, hoşgörü ve güven ortamı Osman Bey tarafından sağlanmış olmasaydı, toprakları Müslümanlar tarafından fethedilen gayrimüslimler düşmanca bir tavır içine girebilirlerdi. Ancak kendisi Allah'ın emirlerini gözeten bir yönetici olması sebebiyle insanlar arasında adaletle hükmetmiştir. Osman Bey'in adaletli tavrına bir başka örnek de Osmanlı Tarihi isimli kitabın yazarı Josef von Hammer tarafından şöyle anlatılmaktadır. Bir cuma günü Germiyan Türk Beyi Ali Şir'in uyrukluğunda olan bir Müslümanla Bilecik Rum komutanına bağlı olan bir Hristiyan arasında çıkan kavgada Osman Hristiyan'dan yana hüküm verdi. Bunun üzerine bütün ülkede Ertuğrul'un oğlu Osman'ın hak ve adalet severliğinden söz açılmaya başlandı. Nitekim Osman Bey'in ölmeden önce oğlu Orhan'a ''Bütün tebaanı eşitlik üzere koru, sana itaat edenleri hoş tut'' şeklinde bir vasiyette bulunduğu rivayet edilmektedir. Onun adil yönetimi birçok yerde ün salmıştır. Bu sebeple Orhan Bey'in Bursa'nın fethi sırasında kuvvet kullanmasına gerek dahi kalmamış, Bursa Bey'i kaleyi kendi isteğiyle teslim etmiştir. Bunun üzerine Orhan Gazi, Bursa Bey'inin veziri Saroz'a bu kaleyi niçin teslim ettiğini sormuş ve Saroz birkaç sebep arasında şunu da söylemiştir. Size itaat edenler rahat içindeler, biz de rahatlığa heves ettik. Aynı soru Bursalı Rumlara sorulduğunda verdikleri cevap aynı samimi duyguları şöyle göstermektedir. Sizin devletinizin günden güne yükseldiğini ve bizim devletimizi geçtiğini anladık. Babanızın idaresine geçen köylülerin memnun kalıp bir daha bizi anmadıklarını gördük ve biz de bu rahatlığa heves ettik. Orhan Gazi ve etrafındaki devlet adamlarının Hristiyanlara karşı ne kadar hoşgörülü davrandıklarını 1355 tarihinde Osmanlılara esir düşen Selanik Başpiskoposu Gregory Palamas'ın mektubu da açık bir şekilde göstermektedir. Palamas mektubunda Osmanlı ülkesindeki Hristiyanları tam bir serbestliği içinde gördüğünü, Orhan Bey'in oğlu Süleyman Paşa'nın ona Hristiyanlık hakkında serbestçe sorular sorduğunu ve bizzat Sultan Orhan'ın kendisiyle ulema arasında münazara yaptığını yazmaktadır. Orhan Gazi, Hristiyanlara karşı olduğu gibi Yahudi topluluklara karşı da son derece adaletli ve hoşgörülü davranmıştır. Edirne ve Trakya'nın diğer şehirlerinde yaşayan Museviler, birçok devletten zulüm gördükleri için Türklerin kendi yaşadıkları bölgeleri fethetmesini sevinçle karşılamışlardır. Osmanlı padişahlarının Yahudilere olan bu yaklaşımı 1. Murat zamanında da devam etmiştir. İngiliz tarihçi Gibbon, Sultan Murat'ın Hristiyanlara karşı olan hoşgörüsünü şöyle anlatmaktadır. Dünya üzerinde çağdaşı bütün hükümdar ve devlet adamlarından üstündü. Babasının bile tahayyül ettiği sınırları çok aştı. Bütün tarihin en hayret verici gelişmelerinden birini Osmanlı lehine kazandı. Ortodokslara, Katoliklerin Ortodokslara yaptığı muameleden kat kat iyi muamelede bulundu. Tüm bu örnekler Osmanlı İmparatorluğu'nun kuruluş ve ilk gelişim dönemlerinde bir anda çok büyük güç kazanmasının nedenlerini ortaya koymaktadır. Yöneticilerin adil tutumları diğer dinlere mensup halklar üzerinde çok olumlu etkiler oluşturmuş, Osmanlı toprakları çok büyük bir hızla genişlemiştir. Bu genişlemenin diğer padişahlar döneminde de hızlanarak artmasının en büyük nedeni aynı hoşgörülü ve adil tutumun devam etmesidir. Fatih Sultan Mehmet dönemindeki adil ve hoşgörülü ortamsa tüm tarihçiler tarafından dile getirilen apaçık bir gerçektir. Onun döneminde yapılan fetihlerle imparatorluk 3 kıtaya yayılmış, İstanbul'un fethi ise bir çağın kapanıp yeni bir çağın açılmasına neden olmuştur. Bu fetih Osmanlı'da olduğu gibi Avrupa tarihinde de bir dönüm noktasıdır. İstanbul'u olağanüstü bir askeri dehayla fetheden ve böylelikle dünyada bir çağı değiştiren Fatih, gittiği her yeni ülkeye İslam'ın adaletini ve hoşgörüsünü götürmüştür. Program Harun Yahya'nın eserlerinden uyarlanmıştır.
Sizi Allah'ın yarattığının, bu dünyada geçici bir süre yaşadığınızın ve bir gün ölüp ona döneceğinizin farkında mısınız? Yaşamanızın bu en önemli gerçeğinin farkına varmak için yapacağınız tek şey vardır. Düşünmek. Gerçeği düşündünüz mü?
Fatih Sultan Mehmet'in kitap ehline karşı olan hoşgörüsü de günümüze kalan birçok anlaşmayla belgelenmiştir. Onun İslam ahlakından kaynaklanan hoşgörüsünden Hristiyan, Yahudi, Ermeni, Süryani her dine mensup insan payını alıyordu. Bu nedenle Fatih'in padişah olduğu süre boyunca birçok yabancı millet onun yönetimi altına girmekten büyük bir memnuniyet duymuşlardı. Bizanslı yönetici Büyük Düka Notaras'ın Bizans'ta Latin şapkası görmektense Türk sarığı görmeyi tercih ederim şeklindeki sözü de bu gerçeği teyit eder niteliktedir. Fatih Sultan Mehmed'in İstanbul'u fethi ilk başlarda gayrimüslim halk arasında büyük bir korkuya neden olmuştur. Baskılara ve saldırılara maruz kalacaklarını düşünen bu kişilerin büyük bir bölümü ya firar etmiş ya da Ayasofya'da toplanmıştır. Ancak Fatih Sultan Mehmed onlara hoşgörü ve adaletle yaklaşmış, her türlü korkudan uzak olarak evlerine dönmelerini ve işleriyle rahat bir şekilde uğraşmalarını istemiştir. Onlara dinleri konusunda hiçbir baskı yapmamış, aksine birçok din mensubunu büyük bir hoşgörüyle karşılayarak onların dinlerini rahatça yaşayabilecekleri bir ortam hazırlamıştır. Sarayda Müslüman ve Hristiyan bilginler yan yana yaşamış ve her türlü ilmi konuyu büyük bir müsamahayla tartışmışlardır. Fatih Sultan Mehmed de Hristiyanlığı bir Hristiyan aracılığıyla tanımaya çalışmış ve Patriye İsa cemaatine bir temini hukuk tesis ettiğini belirten bir ferman vermiştir. Fatih, Patrikhane'ye çok geniş imkanlar tanımış, böylece Patrikhane ilk defa Türkler zamanında bir muhtariyete kavuşmuştur. Batı ve Doğu kaynaklarından yararlanarak fermanın bir örneğini yayımlayan tarihçi Hamer, padişahın patriye gönderdiği beratta şunların yazılı olduğunu belirtmektedir. Kimse patriye tahakküm etmesin. Kim olursa olsun hiçbir kimse kendisine ilişmesin. Patrik ve mahiyetinde bulunan büyük rahipler her türlü genel hizmetlerden süresiz olarak affedilmiş olsunlar. Fatih Sultan Mehmed, fethin ardından hemen gayrimüslim azınlıkların hukuki haklarıyla ilgilenmiş ve Rum Ortodoks Patrikliğine Genadius'u getirerek onlarla bir anlaşma yapmıştır. Galata'da yaşayan kitap ehliyle yaptığı anlaşmadaysa Galata kiliselerine el konulmayacağı, mescit haline getirilmeyeceği, ibadetlerine karışılmayacağı ve hiçbir gayrimüslimin zorla Müslüman yapılmayacağı teyit edilmektedir. Aynı döneme ait başka bir anlaşmadaysa ruhani reislerin bundan önce nasıl metropolit sıfatı taşıyorlarsa öylece devam etmelerine izin verildiği görülmektedir. Fatih Sultan Mehmed Hristiyanlığın yanı sıra Yahudilerin haklarına da sahip çıkmıştır. Onlara da haham başıları liderliğinde kendi havralarına sahip olma ve dini hizmetlerini serbestçe yürütme hakkı tanımıştır. Fatih Sultan Mehmed Osmanlı döneminin ilk haham başısı olan Moşe Kapsali'yi huzuruna davet ederek kendisine iltifatta bulunmuş ve Yahudilere ait davaları görmek için bir ferman vermiştir. Fatih Sultan Mehmed'in İstanbul'u fethiyle başlayan bu ilerleme, Fatih'ten sonra gelen padişahlar tarafından da devam ettirilmiştir. Osmanlı orduları iki kez Viyana kapılarına dayanmış, Sırbistan, Arnavutluk, Bosna Hersek, Eflak, Boğdan başta olmak üzere Balkanlar baştan sona fethedilmiştir. Macaristan Osmanlı himayesine geçmiş, Osmanlı denizleri açılmış, Karadeniz Türk Gölü haline getirilmiş, Mora Yarımadası, Rodos, Girit, Sakız gibi birçok Ege adası alınmış, Kafkasya ele geçirilmiştir. Bağdat, Tebriz, Yemen, Suriye, Irak, Lübnan, Mısır, Filistin, Kudüs, Fas, Tunus, Cezayir, Doğu Anadolu, Baharat yolu, Lehistan gibi daha pek çok yer Türk toprağı haline gelmiştir. Fethedilen tüm bu topraklarda her dinden ve her görüşten insan barış ve hoşgörü içinde yaşamış, hiç kimseye dininden, dilinden ya da ırkından dolayı zulmedilmemiştir. Aksine farklı inançlara, geleneklere, törelere sahip insanlar aralarında hiçbir anlaşmazlık olmadan Osmanlı'nın adil yönetimi altında huzur içinde senelerce bir arada yaşamışlardır. İşte böyle bir adaletin ve hoşgörünün hüküm sürdüğü bir toplum, günümüzde en çok özlenilen toplum modelidir. Bunun içinde tek çözüm, Kur'an ahlakını eksiksizce yaşamaktır. az önce verdiğimiz örneklerde de görüldüğü gibi, Kur'an ahlakını yaşayan yöneticiler ve onların önderlik ettiği toplumlar, tarihte çok büyük bir refah içinde hüküm sürmüşlerdir. Kur'an'da emredilen ahlak yaşandığı için, en üst kademedeki yöneticiden sıradan bir esnafa kadar, herkesin adaletli, merhametli, hoşgörülü, sevgi dolu, saygılı, affedici, dürüst olması, toplumlara huzuru ve barışı getirmiştir. Böyle bir toplumun tekrar oluşmaması için hiçbir neden yoktur. Gereken tek şey, insanların önce kendilerinden başlayarak Kur'an ahlakını yaşamaya niyet etmeleri, daha sonra da insanlar arasında aynı ahlakı yaymak için gayret göstermeleridir. İnsanların toplum içinde adaleti sağlamak için gayret göstermeleri, bu kişilerin Allah'ın dinini yaşamadaki ve Kur'an ayetlerini uygulamadaki titizliklerini de gösterir. Bu nedenle de Kur'an'a iman eden Müslümanların bu gerçek adalet anlayışını tam olarak yaşamaları gerekmektedir. Bir Müslüman, Allah'ın Kur'an'da bildirdiği emir ve ibadetlerine nasıl titizlik gösteriyorsa, aynı şekilde Allah'ın emrettiği şekilde adaletle hükmetmekle ve hoşgörülü olmakla da sorumludur. Aksi takdirde bu, Kur'an ayetlerinin bir kısmına inanıp diğer kısmına inanmamak anlamına gelir ki, Bakara suresinin 85. ayetinde insanların içine düşebileceği bu duruma şöyle dikkat çekilmiştir. Yoksa siz kitabın bir bölümüne inanıp da bir bölümünü inkar mı ediyorsunuz? Artık sizden böyle yapanların dünya hayatındaki cezası aşağılık olmaktan başka değildir. Kıyamet gününde de azabın en şiddetli olanına uğratılacaklardır. Allah yaptıklarınızdan gafil değildir. Mümin, Allah'ın ayetlerde bildirdiği bu azabının ne derece şiddetli olabileceğini çok iyi bilir. Allah en adil olan, insanlar arasında eksiksizce adaleti uygulayandır. O, adaletini dünyada olduğu gibi ahirette de kullarına gösterecektir. İnsanların tüm yaşamları boyunca yaptıkları her hareket, söyledikleri her söz, akıllarından geçirdikleri her düşünce, büyük küçük her amel Allah katında adaletle hesaba çekilecek ve insanlar bununla karşılık göreceklerdir. Bu karşılık ya sonsuz cennet nimetleri ya da cehennemin acı azabıdır. İşte bu nedenle Müslüman, Allah'ın hoşnut olmayacağı her türlü davranıştan sakınır. Bunun karşılığı olarak da hem dünyada hem de ahirette fazlasıyla güzellik bulur. Harun Yahya'nın eserlerinden uyarlanmıştır.